Halkla İlişkiler 1. Sınıf Açık Öğretim Yayınları 13. Kaset 1. Yüz Sayfa 439 246 Bir kurumun herhangi bir konuda halkı bilgilendirme kararını alması aşağıdakilerden hangisine örnektir? A. Hedeflerin tayini B. Hedef kitlenin seçimi C. Uygulama planı D. Değerlendirme E. İletişim programı Yanıt A. Bu karar nihai hedef belirlemeye örnektir. 247. Halkla ilişkiler bütçesi aşağıdakilerden hangisini içermez? A. Yönetici giderleri, B. Maaş ve ücretler, D. Amortisman giderleri, D. Olağanüstü giderler, E. Teşvik ve destek hizmeti giderleri. Yanıt A. Yönetici giderleri, halkla ilişkiler faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan bütçe giderlerinden biri değildir. Maaş ve ücretler, uzman, sekreter, editör gibi, genel giderler, amortisman giderleri, ağırlama, konaklama, ulaşım giderleri, baskı ve yayım giderleri, teşvik ve destek hizmeti giderleri, kırtasiye, posta, telefon giderleri, araştırma ve olağanüstü giderler bütçe gideridirler. 248. Aşağıdakilerden hangisi önceden tespit edilen amaçları gerçekleştirebilmek için nelerin hangi sırayla yapılacağının belirlenmesi işidir? A. Durum analizi, B. Hedef kitlelerin analizi, C. Problemin tanımlanması, D. Faaliyet programının hazırlanması, E. Hedef kitlenin belirlenmesi. Yanıt D. Faaliyet programının hazırlanması, önceden tespit edilen amaçları gerçekleştirebilmek için nelerin hangi sırayla yapılacağının belirlenmesi işidir. 249. Aşağıdakilerden hangisi, uygulama planının hazırlanması sırasında yapılan işlerden biri değildir? A. Programlamadaki faaliyetlerin uygulama zamanını tespit etmek, B. Kararların etkin olması için kamuoyundan bilgi toplamak, C. Programda yer alan etkinlikler için işbirliği yapılacak kişi ve kuruluşları belirlemek, D. Programın bütün aşamalarında görev alacak sorumluları ve bunları görevlerini belirlemek, E. Programda için gerekli bütçeyi hazırlamak, yanıt B. Kararların etkin olması için kamuoyundan bilgi toplamak, uygulama planının hazırlanması sırasında yapılan işlerden biri değildir. 250. En az çaba, zaman ve masraf ile en iyi ve en çok ürünü, sonucu alabilmek aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A. Etkinliği, B. Geçerliliği, C. Verimliliği, D. İktisadiliği, E. Güvenilirliği. Yanıt C. Verimlilik en az çaba, zaman ve masraf ile en iyi ve en çok ürünü alabilmeyi ifade eder. 251. Faaliyet programının değerlendirilmesinde en çok kullanılan örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Sistematik örnekleme, B. Tesadüfi örnekleme, C. Kota örneklemesi, D. Tabakalı örnekleme, E. Küme örneklemesi. Yanıt C. Faaliyet programının değerlendirilmesinde en çok kullanılan örnekleme yöntemi kota örneklemesi yöntemidir. 252. Hazırlanan faaliyet programının saptanan amaçların gerçekleştirilmesinde yeterli olup olmayacağının belirlemek için yapılan araştırmalara ne ad verilir? A. Ön araştırma, B. Anket, C. Gözlem, D. Alan araştırması, E. Kota örnekleri. Yanıt A. Hazırlanan faaliyet programının saptanan amaçların gerçekleştirilmesinde yeterli olup olmayacağını belirlemek için yapılan araştırmalara ön araştırma denir. 253. Aşağıdakilerden hangisi uygulama planının yapılması kapsamında yer almaz? A. Kimlerle işbirliği yapılacağı, B. Neyin ne zaman yapılacağı, C. Kimlerin sorumlu olacağı, D. İstenen etkiyi yaratıp yaratmayacağı, E. Gerekli bütçenin hazırlanması. Yanıt D. İstenen etkiyi yaratıp yaratmayacağının araştırılması faaliyet programının değerlendirilmesi aşamasındadır. 254. Önceden tespit edilen amaçları gerçekleştirebilmek için nelerin hangi sırayla yapılacağının belirlenmesi aşaması aşağıdakilerden hangisidir? A. Hedef kitlelerin tespiti, B. Amaçların tespiti, C. Faaliyet programının değerlendirilmesi, D. Uygulama planının yapılması, E. Faaliyet programına hazırlanması. Yanıt E. Faaliyet programının hazırlanması en kısa ifadeyle önceden tespit edilen amaçların gerçekleştirebilmek için neler hangi sırayla yapılacağının belirlenmesidir. Ünite 8. 255. Aşağıdakilerden hangisi uygulamada arzu edilen sonuçlara ulaşılabilmesi için H hedef kitlelerle olan iletişimini özelliklerinden biridir. A. Tutum geliştirici ve değiştirici, B. Benimsenmiş, C. Saygın, D. İmaj yaratması, E. Amaca varması. Yanıt A. Uygulamada arzu edilen sonuçlara ulaşabilmesi için hedef kitlelerle olan iletişimin etkili, ikna edici olması, başka bir deyişle tutum geliştirici ya da tutum değiştirici nitelikte olması gerekir. 256. Aşağıdakilerden hangisi tutum değişimi sağlayan etkenlerden biri değildir? A. Durum analizi yapmak, B. Ödüllendirilmek, C. Cezalandırılmamak, D. Beğenilen bir başkası gibi olmak istememiz, E. Doğru bildiğini yapmak. Yanıt A. Durum analizi yapmak tutum değişimini sağlayan etkenlerden biri değildir. 257. Tutum değişimine ilişkin 3 süreç kuramında yer alan güçlü olma kavramı aşağıdakilerden hangisini kapsamaz? A. Üretim miktarını, B. Rekabet durumunu, C. Organizasyon yapısını, D. Sermaye yapısını, E. Pazar payını. Yanıt B. Tutum değişimine ilişkin 3 süreç kuramında yer alan güçlü olma kavramı rekabet durumunu kapsamaz. 258. Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki iletişimi engelleyici etkenlerden biri değildir? A. İçtenlik, B. Bilgiçlik, C. İtirazcılık, D. Kibirlilik, E. Gevezelik. Yanıt A. İçtenlik insanlar arasında iletişimi engelleyen bir etken değildir. 259. Halkla ilişkiler faaliyetleri uygulanmadan önce sorumluların aşağıdakilerden hangisine ilişkin bilgileri toplaması gerekmez? A. Kurumun yakın çevresini oluşturan kişi ve kuruluşlara, B. Kurum yöneticilerini, biyografilerine, C. Kurumsal mesajın hedef kitlede yarattığı tutum değişikliğine, D. Kurum faaliyetlerine, E. Kurumun organizasyon yapısına. Yanıt C. Uygulama öncesinde sorumlular kurumsal mesajın hedef kitlede yarattığı tutum değişikliğine ilişkin bilgileri toplaması gerekmez. 260. Kurumun hedef kitleler nezdinde özdeşleşebilir, işbirliği yapılabilir bir kurum olması özelliğine ne ad verilir? A. Güç, B. Benimseme, C. Uyma, D. İnanırlık, E. Çekicilik. Yanıt E. Kurumun hedef kitleler nezdinde özdeşleşebilir, işbirliği yapılabilir bir kurum olması özelliğine çekicilik adı verilir. 261. Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki iletişimi engelleyen ve bozan davranışlar değildir? A. Bilgiçlik, B. Kişilik, C. Gevezelik, D. Alaycılık, E. Kendine hakim olamama. Yanıt B. İletişimi engelleyen ve bozan olumsuz davranışlar, gevezelik, bilgiçlik, kendini beğenmişlik, kibirlilik, itirazcılık, dedikoduculuk, alaycılık, boşboğazlık, kendine hakim olamama ve benzeridir. Kişilik böyle bir davranış değildir. 262. Aşağıdakilerden hangisi yüz yüze ilişkilerde karşıdakini etkileyebilmek için yapılan davranışlardan biri değildir? A. Karşıdakinin gururuna önem vermek, B. Karşıdakinin hatasını yüzüne söylemek, C. Başkalarının düşünce ve isteklerine saygı göstermek, D. Tartışmaya girmemek, E. Konuşmalarda olabildiğince birinci çoğul şahsı, biz kullanmak. Yanıt B. Hataları kabul etmeli ve karşıdakinin hatası yüzüne vurulmamalıdır. Söylemek zorunda kalındığı zaman dolaylı olarak anlatılmalıdır. 263. Bir kurumun inanılır bir mesaj kaynağı olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? A. Müşterilerine istikrarlı hizmet vermesi, B. İç ve dış çevrelerin çıkarlarına saygı göstermesi, C. Müşterilerine kaliteli hizmet vermesi, D. Sermaye yapısı açısından büyük olması, E. İç ve dış çevrelere karşı sorumlu davranması. Yanıt D. Bir kurumun inanılır bir mesaj kaynağı olabilmesi için sermaye yapısı açısından büyük olması gerekli değildir. 264. Kelman'ın tutum değişimine ilişkin 3 süreç kuramına göre aşağıdakilerden hangisi etkileyici iletişimde kaynağın özelliklerinden biridir? A. Özdeşleşme, B. Ödüllendirme, C. İnanılırlık, D. Benimseme, E. Uyma. Yanıt C. İnanılırlık tutum değişimine ilişkin 3 süreç kuramına göre etkileyici iletişimde kaynağın özelliklerinden biridir. 265. Verilecek mesajın hedef kitlede uyma sürecini oluşturması, kapmağın en çok hangi özelliği ile ilgilidir? A. İnanılırlık, B. Çekicilik, C. Güvenilirlik, D. Hatasızlık, E. Güçlülük. Yanıt E. Verilecek mesajın hedef kitlede uyma sürecini oluşturması, kaynağın en çok güçlülük özelliği ile ilgilidir. 266. Aşağıdakilerden hangisi gülmesini bilmeyen dükkan açmasın deyimiyle anlatılmak istenmiştir. A. Dükkan sahiplerinin gülmesi için, B. Gülmesini bilmeyen dükkan açmaması için, C. Gülümsemenin insanlar arasındaki iletişimi kurmada önemini vurgulamak için, D. İnsanların gülümsemesi için, E. İletişim kurarken gülümsemek gerektiği için. Yanıt C. İnsanlar arasında iletişim kurulurken mimiklerin, özellikle gülümsemenin çok önemi vardır. Eski bir Çin atasözü olan, gülmesini bilmeyen dükkan açmasın, bu önemi vurgulamaktadır. 267. Kurumun inanılır bir kaynak olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekmez? A. Kuruma duyulan güven, B. İç ve dış çevrelere karşı sorumluluk, C. İç ve dış çevrelere saygı, D. Bütçenin büyüklüğü, E. Müşteriye istikrarlı hizmet. Yanıt D. Bütçenin büyüklüğü güçlü olma kavramına girmektedir. İnanılır bir kaynak olabilmesi için gerekmez. 268. Kurumun hedef kitleler nezdinde özdeşleşebilir, işbirliği yapabilir bir kurum olma özelliği aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? A. Güçlü olan, B. İnanılırlık, C. Sermaye yapısı, D. Organizasyon yapısı, E. Çekicilik. Yanıt E. Çekicilik, kişinin güvenlik, saygınlık ya da statü kazanma gibi sahiplerinden hareketle belirli kurumları tercih etmesi olarak da ifade edilebilir. 269. Çeşitli bankaların ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni mezun gençlere yönetmelik olarak aramıza katılın, huzurlu, güvenli hayata ilk adımınızı atın türündeki duyuruları aşağıdakilerden hangisine örnektir? A. Kurumun inanılırlığı, B. Kurumun çekiciliği, C. Kurumun güçlüğü, D. Kurumun büyüklüğü, E. Kurumun çalışanları. Yanıt B. Bu tür örnekler ya da eğitim kurumlarının yetiştirdikleri ünlü, başarılı kişileri kullanarak öğrencilerin kendi okullarını tercih etmeleri yolundaki çabaları çekicilik konusuna verilebilecek örneklerdir. 270. Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişkiler faaliyetini uygulamadan önce yapılan hazırlıklardan biri değildir? A. Hedef kitlenin tepkilerini ölçmek, B. Kurum ile ilgili bilgileri güncelleştirip rapor haline getirmek, C. Faaliyet sırasında kullanılabilecek her türlü materyali arşivlemek, D. Basın mensupları ile tanışmak, E. Kurum içi gezi programları hazırlamak. Yanıt A. Hedef kitlenin tepkilerini ölçmek, halkla ilişkilerin faaliyetlerinin uygulanmadan önce yapılan hazırlıklardan biri değildir. 271. Etkili iletişimde kaynağın çekicilik özelliğine sahip olması, özellikle aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırır? A. Özdeşleşme, B. İnanma, C. Uyma, D. Benimseme, E. Tutundurma. Yanıt A. Etkili iletişimde kaynağın çekicilik özelliğine sahip olması özdeşleşmeyi kolaylaştırır. 272. Kaynağın, kurumun, vereceği mesajın hedef kitlede özdeşleşme tutumunu geliştirmesi, kaynağın en çok hangi özelliği ile ilgilidir? A. Güvenirlik, B. Çekicilik, C. Güçlü olma, D. İnanırlılık, E. Özdeşleşme. Yanıt B. Özdeşleşme tutumun gelişmesi kaynağın en çok çekicilik özelliği ile ilgilidir. 273. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler kapsamında yüz yüze ilişkide bulunurken karşıdakini etkileyebilmek için yararlanılabilecek bir davranış değildir? A. Olaylara başkalarını gözleriyle bakabilmek, B. Gereken her durumda özür dilemekten, teşekkür etmekten kaçınmamak, C. Karşıdakilerle tartışma ortamı yaratmak, D. Başkalarının düşünce isteklerine saygı göstermek, E. Karşıdakileri incitmemeye özen göstermek. Yanıt C. Yüz yüze ilişkilerde karşıdakini etkileyebilmek için tartışmaya girmemek gerekir. 274. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler sorumlularının çalıştıkları kurumu daha yakından tanımaları için gerekli bir bilgi değildir? A. Kurumun yakın çevresini oluşturan kişi ya da kuruluşlar, B. Kurumun organizasyon yapısı, C. Kurumun faaliyetleri, D. Kurum personelinin özel yaşamları, E. Kurum personeli. Yanıt D. Kurum personelinin özel yaşamları, halkla ilişkiler sorumlularının çalıştıkları kurumu daha yakından tanımaları için gerekli bir bilgi değildir. 275. İnsanların başkalarıyla ilgili ilk intibalarını, izlenim, görüş oluşturan faktör aşağıdakilerden hangisidir? A. Hitap şekli, B. Alışkanlıklar, C. Dış görünüm, D. Dış görünüm, E. Zenginlik. Yanıt D. İnsanların başkalarıyla ilgili ilk izlenimlerini oluşturan faktör dış görünümdür. 276. Halkla ilişkiler sorumluluklarının çalıştıkları kurumu daha yakından tanımaları için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? A. Kurum yöneticilerin özel yaşamları, B. Kurum personeline ilişkin bilgiler, C. Kurumun organizasyon yapısı ve faaliyet bilgileri, D. Kurumun yakın çevresi, E. Kurum yöneticilerinin biyografileri. Yanıt A. Kurum yöneticilerini, özel yaşamlarını, halkla ilişkiler sorumlusunu bilmesi gerekmez. 277. Kurumu hedef kitleler nezdinde özdeşleşebilir, işbirliği yapılabilir bir kurum olması özelliği aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A. İnanılırlık, B. Çekicilik, C. Güçlü olan, D. Benimseme, E. Uyma. Yanıt B. Çekicilik, kurumun hedef kitleler nezdinde özdeşleşebilir, işbirliği yapılabilir bir kurum olması özelliği olarak ifade edilir. Ünite 9. 278. Halkla ilişkilerde planlama esnasında belirlenmiş olan hedeflere göre uygulamada elde edilen sonuçların ölçülmesine ne denir? A. Planlama, B. Değerleme, C. Uygulama, D. Araştırma, E. İletişim. Yanıt B. Halkla ilişkilerde planlama esnasında belirlenmiş olan hedeflere göre uygulamadan elde edilen sonuçların ölçülmesine değerleme denir. 279. Haber dağıtımının ölçümü aşağıdaki halkla ilişkiler faaliyetlerinden hangisi için yapılır? A. Kurumsal reklamcılık, B. Duyurum, C. Kamu yararına faaliyetler, D. Basın sözcülüğü, E. Propaganda. Yanıt B. Haber dağıtımının ölçümü duyurum amacıyla yapılır. 280. 1. Yenilik, 2. Anilik, 3. Geçerlilik. Yukarıdaki nitelikler 5N kuralının hangi ilkesini ifade eder? A. Zamanlılık, B. Yakınlık, C. Önemlilik, D. Sonuç, E. ilgi çekme. Yanıt A. Yenilik, anilik ve geçerlilik zamanlılık kapsamı içindedir. 281. Aşağıdakilerden hangisi değerlemede esas alınacak kriterlerin sağlanması gereken koşullardan değildir? A. Gerçekçi olmalıdır, B. Güvenilir olmalıdır, C. Kesinlik taşımamalıdır, D. İnanılır nitelikte olmalıdır, E. Kabul edilebilir olmalıdır. Yanıt C. Değerlemede esasa alınacak kriterlerin sağlanması, gereken koşulların kesinlik taşıması gerekir. Kesinlik taşımaması şeklindeki ifade yanlıştır. 282. İyi bir değerleme yapabilmek için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? A. Önceden belirlenmiş bir amacın standardın varlığı, B. Günlük faaliyetleri ölçmek için sayısal bir araç, C. Günlük faaliyetleri önceden belirlenen kriter ya da kriterlerle karşılaştırmak için bir araç, D. Belirlenmiş hedeflere göre uygulamada ortaya çıkan sapmaları düzeltmek için, E. Elde edilen bir sonucun daha iyi olması için. Yanıt E. İyi bir değerleme yapabilmek için gerekli unsurlar A, B, C, D şıklarında verilmiştir. Elde edilen sonucun daha iyi olması değerlendirme için bir unsur değildir. 283. Değerlemede esas alınacak kriterlerin sağlanması gereken koşullar aşağıdakilerden hangisi değildir? A. Gerçekçi ya da gerçekleşebilir ölçü ve nitelikte olmalıdır. B. Kesinlik taşımalıdır. C. Kabul edilebilir nitelikte olmalıdır. D. Sonuçların ölçülebilir olması. E. Güvenilir, inanılır nitelikte olmasıdır. Yanıt D. Değerlendirmedeki kriterlerin sağlanması gereken koşullar A, B, C, E şıklarında verilmiştir. Bundan başka belirlenen kriterlerin müphem, şüphe götürücü bir yönü olmamalı, erişilmek istenen sonuç, halkla ilişkiler faaliyetlerinin dolaysız bir sonucu olmalıdır. 284. Haber dağıtımının ölçülmesine yöneltilen en önemli eleştiri aşağıdakilerden hangisidir? A. Haber değerini ortaya koyamaması, B. Üretkenliğin ölçümü ile bir ilişki kuramaması, C. Okunurluk konusunda bir fikir vermemesi, D. Hedef kitlede tutum değiştirebilme gücü açısından fikir vermemesi, E. Uygulama tekniklerinin zor oluşu. Yanıt D. Haber dağıtımının ölçülmesine yöneltilen en önemli eleştirebilme gücü, kitlede tutum değiştirebilme gücü açısından fikir vermemesindedir. 285. 5N kuralında yer alan yakınlık ilkesinden aşağıdakilerden hangisi amaçlanır? A. Yenilik, B. Anilik, C. Geçerlilik, D. İnsanları ilgilendiriyor olması, E. Haberin niçin önemli olduğu. Yanıt D. İnsanları ilgilendiriyor olması yakınlık ilkesiyle ilgilidir. 286. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde değerleme çalışmalarından biri değildir? A. Haber dağılımının ölçümü, B. Hedef kitlede davranış ölçüm, C. Tutum değişikliğinin ölçümü, D. Yayımlanan haberlerin doğruluğunun ölçümü, E. Tüketim alışkanlıklarının ölçümü. Yanıt E. Tüketim alışkanlıklarının ölçümü halkla ilişkilerde değerleme çalışmalarından biri değildir. 287. Gazetecilikte haberciliğin temel ilkelerinin kurallarına ne ad verilir? A. 4N kuralı, B. 5N kuralı, C. 4P kuralı, D. 5K kuralı, E. 3N kuralı. Yanıt B. Gazetecilikte haberciliğin temel ilkelerinin kurallarına 5N kuralı denir. 288. Kurumla ilgili olarak kitle iletişim organlarına verilen haberlerde özellikle aşağıdakilerden hangisine özen gösterilmelidir? A. Ayrıntı olay olmasına, B. Ünlü kişilere yer vermemesine, C. Fazla yer kaplamasına, D. Haber değeri olmasına, E. Uzun olmasına. Yanıt D. Kitle iletişim organlarına verilen haberlerde haber değerinin olmasına özen gösterilmelidir. 289. Yayımlanan haberler sonucunda kurumsal amaçlara ne ölçüde ulaşıldığı ve okuyucu-izleyici araştırmalarıyla da hedef kitlenin söz konusu haberleri ne derece doğru algıladığı aşağıdakilerden hangisinin ölçümüdür? A. Yayımların doğruluğunun ölçümü, B. Yayımların önemliliğinin ölçümü, C. Yayımların geçerliliğinin ölçümü, D. Davranışların ölçümü, E. Tutumların ölçümü. Yanıt A. Bu ölçüm medyalarda yayımlanan haberlerin doğru olarak yayımlanıp yayımlanmadığını, okuyucu ve izleyicilere doğru olarak algılanıp algılanmadığını saptamak amacıyla yapılır. 290. Halkla ilişkilerde tutum araştırmalarının yapılma amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Bireyin ileriki davranışlarını tahmin etmek, B. İçinde bulundukları koşullarla ilgili tutumlarını saptamak, C. Bireylerin mevcut tercihlerini öğrenmek, D. İş çevresinde hoşnutsuzluk yaratacak koşulların olup olmadığını tespit etmek, E. Hepsi. Yanıt E. Yukarıdakiler tutum araştırmalarının yapılma amacıdırlar. 292. Hedef kitlelere ulaşılabilmiş midir? Örgütsel amaçlara ulaşılabilmiş midir? Bu soruların halkla ilişkiler sürecinin hangi aşamasında sorulması gerekir? A. Değerleme, B. Araştırma, C. Sorumlulukların tayini, D. Uygulama, E. Planlama. Yanıt A. Hedef kitlelere ulaşılabilmiş midir ve örgütsel amaçlara ulaşılabilmiş midir şeklindeki sorular değerlenme aşamasında sorulur. 293. Gutmann'ın tutum ölçeği tipi aşağıdakilerden hangisidir? A. Sosyal uzaklık ölçeği, B. Eşit görünen aralıklar ölçeği, C. Toplamalı sıralama ölçeği, D. Davranış ölçeği, E. Birikimli ölçeği. Yanıt E. Gutmann'ın tutum ölçeğine birikimli ölçek denir. 294. Toplamalı sıralama tutum ölçeği aşağıdaki şahıslardan hangisidir? A. Bagardus, B. Thurston, C. Likert, D. Gutmann, E. Flesch. Yanıt C. Toplamalı sıralama ölçeği Likert'e aittir. 295. Aşağıdakilerden hangisi gazetecilikte 5N kuralı olarak bilinen haberciliğin temel ilkelerinden biri değildir? A. İnsanların ilgisini çekme, B. Sonuç, C. Üretkenlik, D. Zamanlılık, E. Önemlilik. Yanıt C. Üretkenlik 5N kuralı olarak bilinen haberciliğin temel ilkelerinden biri değildir. 296. Bir halkla ilişkiler programının başarılı olup olmadığı aşağıdaki aşamaların hangisinde ortaya çıkar? A. Bütçeleme, B. Planlama, C. Uygulama, D. Değerlenme, E. Durum analizi. Yanıt D. Bir halkla ilişkiler programını başarılı olup olmadığı değerleme aşamasında ortaya çıkar. 297. Duyurumla ilgili olarak hazırlanan materyallerin belirli bir dönemde basın kuruluşları da dahil olmak üzere kaç kişi veya kuruma gönderildiğinin tespiti aşağıdakilerden hangisidir? A. Üretkenliğin ölçümü, B. Haber dağıtımının ölçümü, C. Yayınlanan haberlerin doğruluğunun ölçümü, D. Tutum değişikliğinin ölçümü, E. Hedef kitlede davranış ölçümü. Yanıt B. Bu tür ölçüm haber dağıtımının etkinliğini belirlemede yararlıdır. 298. Aşağıdakilerden hangisi haber dağıtımının ölçümüne getirilen eleştiridir? A. Haber dağıtımını ölçememesi, B. Kitleden ziyade miktara önem vermesi, C. C. Hedef kitlede tutum değiştirilme gücü açısından fikir vermemesi. D. Kuramsal amaçlara ne ölçüde ulaşıldığı konusunda fikir vermemesi. E. Hepsi. Yanıt C. Haber dağıtımının hedef kitlede tutum değiştirebilme gücü açısından fikir vermemesi eleştirilmektedir. 299. Planlama döneminin kapsayan süre içinde kaç tane haber bülteni, gazete, dergi, fotoğraf, slide video gibi yazılı ve görsel materyalin hazırlandığı kuramsal özelliklerine göre ne tür özel etkinliklerin gerçekleştiği, aşağıdakilerden hangisinin ölçümüdür? A. Haber dağılımının, B. Haber dağıtımının, C. Standartların, D. Yayımların, E. Üretkenliğin. Yanıt E. Bu tür bir değerleme halkla ilişkiler görevlilerinin üretkenliklerinin ölçümünü amaçlar. 300. Aşağıdakilerden hangi gazetecilikte 5N kuralı olarak adlandırılan haberciliğin temel ilkelerinden değildir? A. Zamanlık, B. Yakınlık, C. Önemlilik, D. Güzellik, E. Sonuç. Yanıt D. 5N kuralları zamanlık, yakınlık, önemlilik, sonuç ve insanların ilgisini çekmedir. Güzellik haberciliğin temel ilkesi değildir. 301. Halkla ilişkilerde planlama sırasında belirlenmiş olan hedeflere göre uygulamada elde edilen sonuçların ölçülüp incelenmesine ne ad verilir? A. Planlama, B. Programlama, C. Uygulam, D. Araştırma, E. Değerleme. Yanıt E. Planlama sırasında belirlenmiş olan hedeflere göre uygulamada elde edilen sonuçların ölçülüp incelenmesine değerleme denir. 302. Duyurumla ilgili olarak hazırlanan materyallerin belirli bir dönemde basın kuruluşları da dahil olmak üzere kaç kişi veya kuruma gönderildiğinin tespit edilmesine ne ad verilir? A. Haber dağılımının ölçümü, B. Tutum değişikliğinin ölçümü, C. Haber dağıtımının ölçümü, D. Üretkenliğin ölçümü, E. Yayımlanan haberlerin doğruluğunun ölçümü. Yanıt C. Duyurumla ilgili olarak hazırlanan materyallerin belirli bir dönemde basın kuruluşları da dahil olmak üzere kaç kişi veya kurumla gönderildiğinin tespit edilmesine haber dağıtımının ölçümü denir. 303. Aşağıdakilerden hangisi tutum ölçeği çeşitlerinden biridir? A. Eşit görünene aralıklar, B. Sosyal içerikli dağılımlar, C. Kümeli dağılımlar, D. Eşit orantılı dağılımları, E. Birikimli dağılımlar. Yanıt A. Eşit görünen aralıklar tutum ölçeği çeşitlerinden biridir. 304. Basın yayın organlarının takip edilerek yayımlanan haberlerin değerlenmesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Haberlerin doğruluğunun ölçümü, B. Haberlerin dağılımının ölçümü, C. Haberlerin dağıtımının ölçümü, D. Haberlerin kalitesinin ölçümü, E. Haberlerin kesin olup olmadığının ölçümü. Yanıt B. Bu derleme basılı medyalarda küpür kesme, görsel işitsel medyalarda da bantlarla arşivleme olarak yapılır. 305. Haberciliğin temel ilkeleri olarak bilinen kurallara ne ad verilir? A. 7B planı, B. Free formülü, C. 5N kuralı, D. Atina prensipleri, E. 3K kuralı. Yanıt C. 5N kuralı olarak adlandırılan özellikler haberciliğin temel ilkelerini oluşturur. 306. Aşağıdakilerden hangisi tutum ölçeği geliştiren bilim adamlarından biri değildir? A. Gutmann, B. Likert, C. Thurston, D. Pearson, E. Bogardus. Yanıt D. Pearson, tutum ölçeği geliştiren bilim adamlarından biri değildir. 307. Değerleme sürecinde yapılacak ilk iş aşağıdakilerden hangisidir? A. Kullanılacak ölçütlerin belirlenmesi, B. Üretkenliğin ölçümü, C. Haberlerin doğruluğunun ölçümü, D. Haber dağıtımının ölçümü, E. Davranış ölçümü. Yanıt A. Değerleme sürecinde yapılacak ilk iş kullanılacak olan ölçütlerin belirlenmesidir. Ünite 10. 308. Halkla ilişkiler faaliyetlerinde basın kuruluşlarıyla ilişkilerde aşağıdaki yöntemlerin hangisinden yararlanılmaz? A. Basın turları, B. Basın bülteni, C. Röportaj, D. Sempozyum, E. Basın toplantısı. Yanıt D. Halkla ilişkiler faaliyetlerinde basın kuruluşlarıyla ilişkilerde sempozyum kullanılmaz. 309. Konferanslar ve seminerler hangi tür iletişim araçları arasında yer alır? A. İşitsel, B. Yazıl, C. Sözlü, D. Resimli, E. Görsel. Yanıt C. Konferans ve seminerler sözlü iletişim araçlarındandır. 310. Aşağıdakilerden hangisi basın bültenlerinin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir? A. Güncel olması, B. Sık aralıklarla yazılmış olamaması, C. Açık bir dille yazılmış olması, D. Her paragrafın kendi başına bir haber niteliği taşıması, E. Kısa olması. Yanıt B. Sık aralıkla yazılmış olması, basın bültenlerinin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir. 311. Aşağıdakilerden hangisi yüz yüze görüşmelerde kurum temsilcisinin yapması gereken bir davranıştır? A. Tartışma ortamı yaratmak, B. Karşısındakine konuşma fırsatı vermekten kaçınmak, C. Sabırlı, sakin ve güler yüzlü olmak, D. Karşısındaki kişiye onun statüsüne ve eğitimine göre farklı davranmak, E. Her türlü bilgiyi karşı tarafa aktarmak. Yanıt C. Yüz yüze görüşmelerde kurum temsilcisi sabırlı, sakin ve güler yüzlü olmalıdır. 312. Basın toplantısı düzenlerken aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz? A. Toplantının düzenleneceği saat, B. Toplantının düzenleneceği yer, C. Toplantının yapılacağı yerde sağlanacak hizmetler, D. Toplantının tarihi, E. Toplantıda yararlanılacak fon müziği. Yanıt E. Basın toplantısı düzenlerken toplantıdaki fon müziği göz önünde bulundurulmaz. 313. Kurumun çok yönlü tanıtılması için aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi en uygundur? A. Broşür, B. El kitapçığı, C. Pankart, D. Afiş, E. Bülten. Yanıt B. El kitapçığı kurumun çok yönlü tanıtılması için en uygun araçtır. 314. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kitle iletişim araçlarından yararlanmak yönetim için bir zorunluluktur. B. Halkla ilişkilerde kullanılan araçları yazılı ve sözlü olmak üzere iki başlıkta toplamak mümkündür. C. Kurumların yürütmüş olduğu sponsor destek faaliyetleri vardır. D. Halkla ilişkiler faaliyetlerini sürdüren organizasyonlarda kurumun ilgili çevreleri belirlendikten sonra ilgili çevrenin özelliklerine göre hangi aracın seçileceği belirlenir. E. Bir kurum ya da kuruluş mesajını ilgili kitleye ulaştırırken iletişim sürecinde kitle iletişim araçlarından yararlanmaktadır. Yanıt B. Halkla ilişkiler çalışmalarında kullanılan araçlar yazılı, sözlü ve görsel, işitsel araçlar olarak sınıflanmaktadır. 315. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uygulamalarında kullanılan sözlü iletişim araçlarından biri değildir? A. Yüz yüze görüşme, B. Telefonla görüşme, C. Toplantı, D. Konferans, E. El ilanı. Yanıt E. El ilanı sözlü iletişim araçlarından biri değildir. 316. Aşağıdakilerden hangisi kurum veya kuruluşu tanıtıcı bilgileri içeren ve hedef kitlenin ele alınan belirli bir konu üzerinde aydınlatılmasında etkili olan bir araçtır? A. Broşür, B. İlan, C. Dergi, D. El kitapçığı, E. Afiş. Yanıt A. Kurum ve kuruluşu tanıtıcı bilgileri içeren ve hedef kitlenin ele alınan belirli bir konu üzerinde aydınlatılmasında etkili olan araç broşürdür. 317. Basın kuruluşlarıyla ilişki kurarken yararlanılan en yaygın yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A. Küpür derleme, B. Basın turları, C. Röportaj, D. Basın bülteni, E. Basın toplantısı. Yanıt D. Basın kuruluşlarıyla ilişki kurarken yararlanılan en yaygın yöntem basın bültenidir. 318. Halkla ilişkiler faaliyetlerinde yararlanılan gazeteler kaç başlık altında toplanır? A. 3, B. 6, C. 2, D. 4, E. 5. Yanıt C. Halkla ilişkiler faaliyetlerinde yararlanılan gazeteler iki başlık altında toplanır. Bunlar işletme gazeteleri ile ulusal ve yerel basında çıkan gazetelerdir. 319. Aşağıdakilerden hangisi halka ilişkiler uygulamalarında kullanılan görsel veya işitsel bir iletişim aracı değildir? A. Radyo, B. Sinema, C. Video, D. Gazete ilanı, E. Televizyon. Yanıt D. Gazete ilanı görsel veya işitsel bir iletişim aracı değildir. 320. İşletme faaliyetlerini ve işletme ile doğrudan ilgili haberleri kurum personeline ve kurumun ilişki içinde bulunduğu firmalara duyurmak amacıyla çıkarılan yazılı iletişim aracına ne ad verilir? A. İşletme gazetesi, B. Yerel gazete, C. Yıllık rapor, D. Mektup, E. El ilanı. Yanıt A. İşletme faaliyetlerini ve işletme ile doğrudan ilgili haberleri kurum personeline ve diğer firmalara duyurmak amacıyla çıkarılan iletişim aracına İşletme gazetesi denir. 321. Aşağıdakilerden hangisi basın kuruluşlarıyla ilgili çeşidine girmez? A. Basın bülteni, B. Basın toplantısı, C. Konferans, D. Röportaj, E. Küpür derleme. Yanıt C. Basın kuruluşlarıyla ilgili çeşitleri basın bülteni ve toplantısı, küpür derleme, basın turları ve röportajdır. 322. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uygulamalarında kullanılan sözlü iletişim araçlarından biri değildir? A. Seminer, B. Toplantı, C. Konferans, D. İlan tahtası, E. Telefon. Yanıt D. Halkla ilişkilerde sözlü araçlar yüz yüze görüşme, telefon toplantı, konferans ve seminerlerdir. 323. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uygulamalarında kullanılan yazılı araçlardan biri değildir? A. Mektup, B. Pankart, C. İlan tahtası, D. Bülten, E. Telefon. Yanıt E. Halkla ilişkilerde kullanılan yazılı araçlar dergi, broşür, el kitapçığı, afiş, ilan tahtası, bülten, yıllık, yıllık raporlar, mektup, pankart ve el ilanlarıdır. 324. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uygulamalarında kullanılan yazılı araçlara arasında yer almaz? A. Pankart, B. Afiş, C. Resim, D. Bülten, E. Yıllık rapor. Yanıt C. Resim yazılı araçlar arasında yer almaz. 325. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kitle iletişim araçlarından yararlanmanın nedenlerinden biri değildir? A. Mesajı anında yoklaması, B. Yönlendirici olması, C. Ucuz olması, D. Geniş kitleye hitap etmesi, E. Az emek gerektirmesi. Yanıt C. Halkla ilişkilerde kitle iletişim araçlarından yararlanmanın nedenlerinden biri ucuz olması değildir. 326. Güncel bir konuda belli bir okuyucu kitlesi için hazırlanan, kolay okunabilen, resimlerle desteklenmiş, hazırlayanın kendi görüşleriyle birleştirilerek yazılan yazılara ne ad verilir? A. Broşür, B. Afiş, C. Dergi, D. Röportaj, E. El kitapçığı. Yanıt D. Güncel bir konuda belli bir okuyucu kitlesi için hazırlanan, kolay okunabilen, resimlerle desteklenmiş, hazırlayanın kendi görüşlerini de yansıtan yazılara röportaj denir. 327. Aşağıdakilerden hangisi basın kuruluşlarıyla ilişkilerde yararlanılan faaliyettir? A. Röportaj yapmak, B. Basına bilgi vermek, C. Basın turları düzenlemek, D. Toplantılar düzenlemek, E. Hepsi. Yanıt E. A, B, C, D şıklarında basın kuruluşlarıyla ilişkilerde yararlanılan faaliyetler verilmiştir. 328. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler alanında kullanılan görsel, işitsel araçlardan biri değildir? A, radyo, televizyon, B, ilanlar, C, film ve video band, D, sergi, E, yarışma ve festivaller. Yanıt B. Görsel, işitsel araçlar A, C, D, E şıklarında verilmiştir. İlanlar görsel, işitsel araçlardan değildir. 329. Telefonla görüşmede aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? A. Açan tarafın kendini tanıtması, B. Karşı tarafı fazla bekletmemeye, C. Kağıt kalem bulundurulmasına, D. Karşı tarafa dinlenildiğini göstermek için konuşmayı pekiştirici, evet sizi dinliyorum gibi kavramlar kullanmaya, E. Hepsi. Yanıt E. Yukarıda verilenlerin hepsine dikkat etmek gereklidir. 330. Basın toplantıları düzenlenirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? A. Seçilen gün ve saat, B. Seçilen yer, C. Seçilen yerin ulaşımı, D. Toplantıda kullanılacak afişler, E. Toplantıda sağlanacak hizmetler. Yanıt D. Basın toplantısında afiş kullanılmaz. 331. Aşağıdakilerden hangisi sözlü araçlardan biri değildir? A. Festival, B. Toplantı, C. Yüz yüze görüşme, D. Konferans, E. Panel. Yanıt A. Festival sözlü araçlardan değil, görsel işitsel araçlardandır. 332. Aşağıdakilerden hangisi görsel işitsel araçlardan biri değildir? A. Konser, B. Broşür, C. Radyo, D. Televizyon, E. Film. Yanıt B. Broşür görsel işitsel araçlardan değildir, yazılı araçlardandır. 333. Gazete ve dergilerde kuruluşla ilgili olarak çıkan haber, fotoğraf gibi materyalin kesilerek arşivlenmesine ne ad verilir? A. Duyurum, B. Basın toplantısı, C. Reklam, D. Basın bülteni, E. Küpür derleme. Yanıt E. gazete ve dergilerde kuruluşlarla ilgili olarak çıkan haber, fotoğraf gibi materyalin kesilerek arşivlenmesine küpür derleme denir. 334. Firmanın genel politikasına, teknik ve ekonomik yönlerine yatırımlarına, ücret, emeklilik, çalışma saatleri gibi sorunlara, doğum, ölüm, işe yeni giren ve çıkanlar, mutlu günler gibi personeli ilgilendiren konularda aşağıdakilerden hangisinde yer verilir? A. Basın bülteni, B. İşletme gazetesi, C. Basın turları, D. Broşür, E. El kitapçığı. Yanıt B. İşletme gazetesinde işletmede yer alan haberler, işletme ile doğrudan ilgili olan ve işletme üzerinde etki yapabilen haberler verilir. 335. Halkla ilişkiler görevlilerini basını izleyerek, kurum hakkında çıkan haberleri değerlendirerek arşivlemelerine ne ad verilir? A. Röportaj, B. Broşür, C. El kitapçığı, D. Basın turları, E. Küpür derleme. Yanıt E. Kurum hakkında çıkan haberlerin değerlendirilerek arşivlenmesine küpür derleme denir. 336. İlgili kişi ve grupları bilgilendirmek amacıyla belirli zamanlarda yayınlanan çok sayfalı mektuplara ne ad verilir? A. Bülten, B. Rapor, C. Afiş, D. Broşür, E. Rapor. Yanıt A. İlgili kişi ve grupları bilgilendirmek için belirli zamanlarda yayınlanan çok sayfalı mektuplara bülten denir. 337. Aşağıdakilerden hangisi basın bültenlerin niteliği ilgili değildir? A. Açık ve kısa olmalıdır. B. Haber niteliği taşımalıdır. C. Anlaşılır olmalıdır. D. Sadece yazı ile ifade edilmelidir. E. Güncel olmalıdır. Yanıt D. Basın bültenlerinden destekleyici dokümanlar yer almalıdır. Yazının yanı sıra fotoğraf ve resim de bulunmalıdır. 338. Panel ve konferans ne tür iletişim aracıdır? A. Yazılı araç, B. Sözlü araç, C. Görsel araç, D. İşitsel araç, E. Hiçbiri. Yanıt B. Panel ve konferans sözlü araçtır. 339. Aşağıdakilerden hangisi yazılı araçlardan biridir? A. Toplantı, B. Konferans, C. Panel, D. Televizyon, E. Broşür. Yanıt E. Broşür yazılı araçlardan biridir. Dil ve anlatım bilgisi. Ünite 1. Anlatım ve türleri. Ünite ile ilgili bilgi, yazılı ve sözlü anlatım ile beden dili ve işaretlerle de anlatımı kavramaya çalışınız. İnsanlar arasındaki ilişkinin temelini iletişim oluşturmaktadır. İnsanlar arasındaki bu iletişim, anlatılmak istenen, anlatan, alıcı olmak üzere üç ana öğeden oluşmaktadır. İnsanlar arasında iletişim sözlü ve yazılı olarak gerçekleşir. Sözlü ve yazılı anlatımdaki benzerlik ise, ikisinde de anlaşma aracının dil olmasıdır. Birinde konuşma dili, sözlü anlatım ise, yazı dili, yazılı anlatım, diğerinde kullanılmaktadır. Dinleyen ve okuyan kişi, anlatanı dinleyerek ve okuyarak alıcı konumundadır. Anlatılmak istenen, vericinin zihinde tasarlanmış olan ve hem alıcının hem de vericinin ortak olarak kullandıkları bir dille alıcıya iletilendir. İş hayatında iletişimin önemini kavramamak mümkün değildir. İletişimin olmadığı bir iş yerini düşünmek imkansızdır. Bir işletmede değişik iletişim boyutlarını gözlemek mümkündür. Bir işletmede çalışanlar yöneticileriyle nasıl iletişimde bulunacaklarını öğrenmeli, gelen mesajı almalı, halkla nasıl iletişimde bulunacaklarını, çalışanlarla uygun iletişim kurmayı ve araçları nasıl kullanacaklarını bilmelidir. Üst yöneticilerle ilişki kurmada çalışan kaynak, üst yönetici ise alıcı durumundadır. Üst yöneticilerle iletişimde bulunmanın iki önemli nedeni vardır. Birincisi üst yöneticinin çalışandan bilgi alması, ikinci nedeni ise çalışanın işle ilgili isteklerinin yerine getirilmesinin sağlanması. İnsanların duygu ve düşüncelerini sözle, yazıyla ya da işaretlerle başkalarına iletmesine anlatım denir. Anlatımın amacı insan yaşamının başkalarıyla paylaşılmasını sağlamaktır. Anlatım iki türe ayrılmaktadır. Sözlü anlatım, yazılı anlatım. Duyguların ve düşüncelerin sözle ifade edilmesi sözlü anlatımı, yazıyla ifade edilmesi de yazılı anlatımı oluşturur. Sözlü anlatımın düşünmek kadar dinlemekle de çok yakın bir ilgisi vardır. Yazılı anlatımın sözlü anlatımdan en belirgin farklılığı kalıcı olmasıdır. Yazılı ve sözlü anlatımın yanında iletişimi sağlayan başka öğeler de vardır. Dil, o dili konuşan insanların belli kavramları karşılayan sözcüklerin, o dilin kurallarına göre sıralayarak konuşmaları, yazmaları ile sınırlı değildir. Bunun yanında sözsüz iletişim boyutu da bulunmaktadır. Sözsüz anlatımda işaretler, renkler ve bedenin dili söz konusudur. İnsanoğlunun ilk dili beden dilidir. Bedenimizin kapladığı alan, ilişki kurduğumuz kişiye yönelik olması, bakışlarımızın yönü, sesimizin tonu, jest ve mimiklerimizin kullanımı, kendi bakımımıza gösterdiğimiz özen bu ilk izlenimde önem taşır. Giyim, kuşam ve takılarda sözsüz iletişimde önemli rol oynar. Sözsüz iletişimin yanında susma da bir iletişim boyutudur. Susarak dikkati çekme, gücü belirtme, iletişime kimin başlayacağını kararlaştırma, düşünmeyi anlatma gibi farklı anlamları karşımızdakilere iletebiliriz. 13. kaset 1. yüzün sonu.